geliyor, geliyor. Fenerbahçe geliyor.
Bir Gaziantep karşısında kazandık bugün. Hoş geldin Bahattin.
Hoş bulduk hocam.
Evet, normalde herhalde Fenerbahçe bu tip maçları bu oyunla kazandığında önemli olan bazen sadece kazanmaktır diyebilirdik. Fakat derbi ertesi olduğu için herhalde biraz daha reaksiyon beklediğimiz bir haftada bu oyun bizi de pek tatmin etmedi. Ne dersin?
Evet, ben de Gaziantep deplasmanında bir reaksiyon galibiyeti için daha net bir oyun bekliyordum. Ama yani bu maçın birazcık zorlu geçebileceğini öngörüyorduk aslında. Zaten Gaziantep tamam son maçta haftalarda uzun zamandır kazanamıyor. 6-7 haftadır kazanamıyor diyebiliyorum. Ama yine de bu maçtan bir şekilde galip ayrılmak da önemli. Dediğim gibi yani maçla ilgili hani konuşuruz zaten ama çok da istediğimiz şeyleri yapamadığımız bir maç oldu daha çok.
Bugün ilk 11'de enteresan bir şekilde önce dörtlüyle çıktık. O önemliydi. Onun dışında yeni transferimiz Samet direkt ilk 11'de başladı. Herhalde takımla antrenman yapmıştı. Belki bir iki gün, belki biraz daha fazla. Ferdi'yi sağ bekte faydalanmak için bu daha önce de konuştuğumuz gitme ihtimali olan Alioski'yi sol bekte gördük bugün. Onun dışında yine yedekten neredeyse 4 sarı kart alıp cezalı duruma düşecek Mert Hakan oynayıp sarı kart görsün diye. Bugün ilk 11'deydi. Emre Mor yine ilk 11'deydi. Daha böyle orta sahada gidecek, daha driblingi olan oyuncular tercih edilmiş gibi oldu. Onun dışında Valencia önemli bir farktı bugün yine. Ve Batu Şua'yı. Bu açıdan baktığımızda hoca bu maçta üçlü çıkardı da eleştirilere bakarak dörtlü çıktı diyebilir miyiz? Yoksa zaten bu maçta dörtlü çıkabileceği bir maç mıydı?
Yani zaten bence bu tip favori olduğumuz, net favori olduğumuz maçlarda daha doğrusu dörtlü çıktığını Jorge Jesus'un daha sık görüyoruz. Baktığın zaman işte ne bileyim Antalyaspor maçında bir dörtlü savunma vardı. Yani Hatay maçında yine aynı şekilde. Giresun maçını tam hatırlayamadım ama yani son en azından Dünya Kupası arasından sonra Trabzon ve Galatasaray maçları dışında dörtlü savunma olduğunu gördük. Yani zaten dörtlü savunma bekliyordum ben de bu maç öncesinde. Ve dediğin gibi Osayi'nin Galatasaray maçında hücum anlamında aksaması nedeniyle sağda Ferdi, solda Alioski mantıklı gözüküyordu. Onun dışında dediğin gibi Samet'i hemen ilk baş yani 2-3 antrenman sonrasında ilk 11'e atması biraz sürpriz tabii ama demek ki bu transferi ne kadar çok istediğini ve diğer stoperlerin belki de önünde gördüğünü yani söyleyebilirim. Onun dışında dediğim gibi Emre Mor, Mert Hakan gibi zaten 4-1-3-2 oynadığımız zaman sağ ve solda hani genelde şöyle oynuyorduk ya sol tarafta biraz daha driblingçi Rossi, Emre Mor tarzı bir oyuncu. Sağ tarafta İrfan Can, Mert Hakan gibi biraz daha orta saha özellikli oyuncu kullanarak 4-1-3-2 bu şekilde biraz daha kurguluyor Jorge Jesus. Yani bazı maçlarda Emre Mor, Rossi oynattı da oluyor ama bu maçta biraz daha orta sahayı da kaptırmamak adına bu tip bir tercih çok mantıksız değildi. İleride Valencia Batshuayi oynattı. Ya baktığı zaman sürpriz tercih zaten Mert Hakan'ın sürpriz, Emre Mor'u sürpriz görebiliriz. Ama geri kalan itibariyle belki King'in yedeğe düşmesi sürpriz. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun King'in Valencia ve Batshuayi'nin arkasında kalmasını? Yani Galatasaray maçında bence en önemli oyunculardan biriydi sanki.
Evet, ama Fenerbahçe'nin tempo yaptığı dönemlerde bizi şaşırtan ama bir şekilde işe yarayan sürekli rotasyon yapıp rakibi şaşırtma ve aynı şekilde sürekli rotasyona rağmen takımın aynı oyunu oynayabilmesi önemli iki özelliğimizdi. Bugün buna benzer bir durum gördüm ben ama oyun pek de memnun etmedi beni açıkçası yani. Fenerbahçe'nin her zamanki yaratıcılık eksikliği göze çarptı. Zaten 90 artı 1'de 10 kişi olan takımı gol atarak kazandık bugün de. Mesela
Tabii zaten
Ferdi'yi sağda oynatmasını biz de geçen hafta söyledik Galatasaray maçından sonra ama Ferdi'nin mesela ceza sahasında topla buluşması bugün bir. Yani o zaman da sanki tam bir çizgi bekine dönüşüyor. İçeri kat etmiyor pek. Ya da bugün karşısındaki oyuncuya göre mi böyle olduğunu da bilmiyorum ama. Yani bu kadar değişiklik yine çok da fazla bir oyunda veya çok da fazla herhangi bir şeyde bir değişiklik olmadı aslında.
Yani şöyle baktığın zaman ilk yarıda yani böyle çok fazla net pozisyonumuz var mı? Zaten gol de çok Valencia'nın takipçiliğiyle ve ciddi hata sonucunda geldi. Ve onun dışında Gaziantep'in de aslında etkili olduğu anlar oldu ilk yarıda. Dediğim gibi yani Ferdi'nin ceza sahası girememesinin tabii baş sebebi birazcık sağ kanatta kullanıldığı senaryoda biraz daha genişliği vermesi ve oyun kuruculuk görevinin de olması nedeniyle. Hani zaten ceza sahasında topla buluşabilecek ne bileyim Emre Mor, Batshuayi, Valencia hatta Crespo zaman zaman giriyordu. Mert Hakan'ın girebildiğini görüyoruz. O yüzden belki ceza sahası içerisinde onu olmasına ihtiyacımız yoktu da diyebiliriz. Yani hücuma katkısına evet ben de bugün çok beğenmedim açıkçası. Hücuma daha fazla katkı vermesini ben beklerdim. Çok da orayı zorlayamadık. Ben Mert Hakan Ferdi'yi görünce en azından sağ kanatı organizasyonlarını daha çok yaparız ve oradan bir pozisyon üretme şansımız yükselir diye düşünüyordum. Çok da öyle olmadı. Zaten ilk yarıda dediğin gibi böyle temposuz bir maçtı ve Gaziantep'in aslında birkaç girdiği pozisyon vardı. Çok da tatmin etmedi dediğin gibi maç.
Peki Samet Akaydın'ı nasıl buldun? Bana biraz Türk Henrique gibi geldi.
Ya ben sanki Henrique'den daha iyi gördüm. En azından topu oyunu sokuşları fena değildi. Böyle kendine çok da özgüvensiz gözükmedi. Defansta böyle genel olarak Anadolu kulüplerinden gelmiş bir oyuncunun ilk maçta böyle aksamalarını görüyoruz. Onları ben çok fazla görmedim. Ha birazcık bazı pozisyonlarda defans arkası atılan toplarda o da yetişemediği böyle sanki forvet oyuncusu escort ettiği durumlar falan oldu. O durumda birazcık dikkatimi çekti ama genel olarak bence normal bir maç oynadı. Böyle ne çok sivrildi ne de bir hatalarıyla damgasını vurdu. Bence standart bir maç oynadı. Daha ilk maç için notunu vermek için erken. Yani mesela Gustavo Henrique'nin ilk maçını düşününce iyi bile diyebilirsin. Evet.
Yani şu açıdan söyledim. İkili mücadelelerde 8 mücadelenin 4'ünü kazanmış. Hava topunda ama 3'te 2. Bu açıdan sanki hava toplarında daha iyi de ikili mücadelelerde gibi.
Evet yani tabii Gustavo Henrique çok daha kalıplı bir oyuncu ve topa bastığını daha net alabilecek bir oyuncu olarak gözüküyor zaten.
Peki Gustavo Henrique gole yakın bir oyuncu. O da enteresan. Evet.
Gustavo Henrique gole de yakın bir oyuncu. Tabii hava hakimiyeti çok ciddi. Ama Samet Akkaydın da bu sezon bildiğim kadarıyla gol asist katkısı yapıyordu. Geçen sezonda bir 3-4 gol atmıştır. Yani fena değil aslında. Tabii Henrique kadar olmayabilir. Ona bir şey diyemem.
Salah geçen haftaya göre daha bir toparlamıştı. Herhalde katılırsın.
Evet evet. Yani bir sıkıntısını görmedim ben de.
Alioski bence gitmemesi gereken. Yani sol bek aramaya değecek bir falsosu yok.
Ben savunmada beğenmedim. Genel olarak rahat bir şekilde üstüne gidildi. Bazı hatalar da yaptı. Hücumda katkısı var ama birkaç tane topta da aslında daha iyi çıkarabileceği pozisyonlar vardı. Böyle havadan attığı toplar taşa kadar gitti neredeyse. Ben biraz daha etkili olmasını beklerdim. Çünkü Gaziantep Spor'da sağ tarafa daha çok önlem almıştı. Soldan daha rahat geldiğiniz anlar oldu. Ya mesela Lincoln'un sol kanatta yaptığı işler daha olumluydu bence girdikten sonra.
Yani Lincoln'un pas kalitesi daha yüksek. O da bir oyun yaratmayı sağlıyor. O açıdan evet. Ama Alioski'de yani beğendiğim şey baskı kurduğumuzda dönen toplarda iyi pozisyon alıyor.
O olabilir. Evet. O dediğin doğru.
Onun dışında Arao bence oynamamalı. Yani ben hiç beğenmiyorum hala. Neden oynuyor ben pek de anlamış değilim.
Yani. Bu maçta ben de beğenmedim pek. Yani genel olarak Crespo da Arao da bence
hayır yani bu geçen seneyi izlemiş ya hoca bu kadar. Yani Bizaç'la Crespo'yu da bir denese miydi artık yani? Bu kadar. Bir şeyler sıkıştı oyundaki. Bazen de rotasyon yaparsın. Onu denersin, bunu denersin. Ama yani kaç farklı şey oynayabilirsin sonuçta. O açıdan komple böyle bir deneme de yapabilir bence. Niye yapmıyor anlamış değilim.
Yani benim gördüğüm Crespo'yu daha çok 8 numara olarak görüyor ve Arao'nun 6 numaralığına güvendiği için Arao'yu kesemiyor bir şekilde. Yani Arao'nun sanki rakibi İsmail Yüksek, Crespo da Zayt'la rakip görüyor. Ve yani 4-2-3-1 oynadığımız zaman geçen sezon kim oynuyordu? Solda Ferdi, sağda Osayi.
Evet.
Aslında ikisi de ofansif ama belki de daha defansif kalitesine güvendiği Mert Hakan vardı o takımda. Belki o kanat beklerinden birini çıkartıyordu, birini çıkartmıyordu. Bu şekilde defansta en azından minimum 3 kişi kalmaya çalışıyordu. Bu takımda biraz daha beklerin özgürlüğü olduğu için sağ bek, sol bek daha çok çıkan vaziyetteler. O yüzden defansta üçlü kalabilmek adına Crespo'nun da gitgeli ve hani temposu nedeniyle 6 numarayla 8 numarada bence kullanmak istiyor. Yani aramalı sebebini ben böyle görüyorum. Hani dörtlü oynadığımızda bu şekilde. Ha, bence üçlü oynadığımız zaman aramayı oynatmayıp Zayt Crespo yapabilir mesela.
O zaten ayrı bir konu. Çok gereksiz ama Arao'nun o yani şöyle şimdi 4-3-3 oynuyor olsak biz Arao'nun oynaması bence de makul. Ama yani Arao'nun oynaması değil, bir 6 numaranın oynaması daha doğrusu. Ama bu poz yani 4-1-3-2 gibi oynadığımızda Crespo önde basıyor. Arao geride. Yani o zaman böyle sanki iki bloklu oynuyormuşuz gibi. Yani bu çok kaymaları çok iyi yapmadığında gerçekten çok modern futboldan uzak iki bloklu işte Arao'nun savunma içerisine girdiği Crespo'nun da önde bastığı orta sahanın hiç olmadığı bir futbola dönüyor.
Ama öyle düşünme. Yani o üçlü orta saha aslında Mert Hakan ve Emre Mor da aslında orta sahaya yaklaşıp top alıyorlar. Yani aslında Arao geri çıktığında üçlü defans gibi oluyoruz. Onun dışında o ilerideki üçlüden iki tanesi de aslında geliyor, yanaşıyor. Yani
Yo, ben
o geç
savunmada
pas
diyorum
opsiyonu
ama.
yaratıyor. Ha, savunmada diyorsun. Savunmada zaten savunma yapmıyoruz. Öyle bir problem olmuyor. Zaten defans ileri çıkardığımız için offside taktiği yapıyoruz. Ha, defansa mecburen bazen yaslandığımız durumlar oluyor mu? Pek de olmuyor aslında ama en azından bildiğin kanat oyuncuları yardım ediyor defansa. Geliyor Crespo. 4-4-1'e dönüyor bir şekilde. 4-4-1-1'e. Sonra 4-4-2'ye.
Ama şimdi mesela Galatasaray maçında da gördüğümüz ileride baskı delindi yani bir driplingle delinebiliyor, bir boş adam bulunabiliyor çünkü işte dediğim gibi o 4-1-3-2'de Arao biraz geride, Crespo da çok ileride olunca ortada bir boşluk
Ama
veriyoruz
Arao
sanki.
bence defans yani defanstayken stoperler arasına girmiyor. Zaten o
Ya
ileri
girmiyor evet ama Crespo ile Arao'nun arasında bir boşluk var. Boşluk ne kadar dar olursa olsun ikisi yan yana oynamadığı için sanki belli bir alanı bir kişi kontrol ediyor sürekli.
anladım.
Önde de arkada da.
Evet. De, yani o kısımda haklı olabilirsin. Hani baskın delinmesi konusunda bunun katkısı olmuş olabilir. Ama
Yani
diğer
sanki biraz daha dar
maçta da
alanda
böyle.
savunma mı yapsak bu kadar?
Dar alanda.
Yani tabii idealde evet hücum savunmada stoperler basıyor neredeyse orta sahaya dolayısıyla çok da alan kalmaması lazım önde basarken ama pek de öyle olmuyor her zaman sanki ya bu aralar
Ya tabii daha kaliteli
savunma biraz
takımlar
geride kalınca.
bunu cezalandırabiliyor açıkçası. Dediğin doğru. Orta saha oyuncuları rahat top kullanırsa zaten bizim bazı problemlere karşı sanki çaresiz olduğumuz gözüküyor. Ama dediğin gibi yani bu çok fazla maçta da karşımıza çıkmadı. O
Yani çıkmadı
yüzden
ama bugün mesela kazandık o yüzden karşımıza çıkmadı mı demiş oluyoruz.
bu maçta çıkmadı bence karşımıza. Yani biz problemi genel olarak kenardan yaşadık ve duran toplarda sıkıntılar yaşadık. Yani o tip pozisyonlar verdik. Yani böyle ortadan delindiğimiz bir pozisyon bence fazla yoktu.
Peki. Mert Hakan oynamasa daha iyi herhalde. Sen de katılırsın buna. Yani
Evet,
çok
Mert
fazla
Hakan
futbol
çok da bir
dışı
şey
şeyle
yapamadı.
uğraşıyor gibi geliyor bana.
Evet, yani pas trafiğine katkısı olsun diye oynadı. İrfan Can'ın rolünde oynatmaya çalıştı hoca herhalde. Ama o pozisyonda sanki oynaması gereken oyuncu başka.
Evet, Türk kontenjanıyla alakası yok sanırım. Çünkü
Türk'le alakası olduğunu zannetmiyorum ya. Samet
dördüncü Türk o.
Altay verdi. Yok yok. Türk'le alakası yok.
Evet. Evet. Yani Emre Mor'un oynaması bence önemliydi. Böyle ilk 11'de başlaması Emre Mor'un görmek istediğimiz şeyler. Yani o konuda pek eleştiremeyeceğim. Crespo'nun oynamasında yine aynı şekilde belli bir şey var. Batu Şua'yı yerine King oynayabilir dedik ikimiz de ama muhtemelen rotasyonla alakalı. Valencia'nın da ilk 11'e dönmesi çok önemli çünkü gol kralı sanırım şu an. Ve bugün de iki
Tabii.
gol attı.
Evet evet. Yani
Yani mesela
Valencia
Valencia'nın neden oynamadığını da pek anlamıyoruz. Herhalde Dünya Kupası'ndan fiziksel olarak çok iyi dönmedi falan diye düşünüldü ama yani oynasa daha iyiydi.
yani bu maçta fizik olarak ben yetersiz olduğunu görmedim. Hani gayet her mücadele içerisinde vardı. Yani top taşıdı. Gerektiği zaman iyi paslar vermeye çalıştı. Bazı karar vermede problemler yaşadı ama yani maçın içerisinde çok ciddi becerisizlik yaptığı pozisyonlar da oldu. Yani boş kaleye bir tane atamadığı pozisyon var. Bir tane Lincoln'un çıkardığı topta boş kaleye yine yuvarlayamadı. Hani ama işte Valencia de bu. Yani o ikisini atamayıp gidip daha zor golü attı. Valencia'nın performansı bence hala bizim diğer iki santraforumuzun önünde. Bir şekilde birinci santraforumuzun olması gerektiğini düşünüyorum ben.
Evet. Tabii bu arada Valencia'nın ikinci golünde Rossi'nin yine asisti var. Bu da önemli bir şey. Yani adam bir şekilde gol asist katkısı vermeye çok yakın bir oyuncu her türlü.
Ya ben aslında Galatasaray maçında da beğenmiştim Rossi'yi. Hani çok ciddi beceriksizlikler yaptı. Ona katılırım. Ama oyun içerisinde aktifti ve yani pozisyon üretmeye bize en yakın oyuncu sanki oydu. Ha, bu maçta da zaten bence yaptığımız hamleler sonrasında belki konuşuruz seninle de şimdi. O hamleler bence bizi birazcık daha iyi yaptı ve gol pozisyonlarını daha fazla üretmeye başladık. Yani baktığın zaman
Yani
Lincoln'un katkısı var.
hamlelerin kralı tabii Sagal'dan geldi. Muhtemelen ilk sarı kartı olduğunu ya anlamamıştı ya unuttu. Çok basit
Yani
atıldı yani.
ya da ikisi birden. Yani Gaziantep'te de birazcık paralarını almakta da alma problemi var herhalde. O yüzden kafası herhalde futbolda değil. Bilmiyorum.
Peki Markovic'i nasıl buldun?
Yani Markovic etkiliydi genel olarak ama yine işte bal yapma yanarı sonuçta. Pozisyonlara girdi ama bir şey de olmadı yani.
Fenerbahçe'de kısa bir dönem oynamıştı. O zaman bayağı umut vaat ediyordu. Yani sakatlanmasa sanki olacakmış gibiydi.
Tabii yani hem fiziksel hem teknik olarak belli yetenekleri olan bir oyuncuydu. Ama yani sakatlıklar ve belki de işte o güçlü olmayan bir mental yapı onu daha iyi olmaya zorlamadı diyeyim. Yani daha fazlasını göremedik onda. Yani en fazla Liverpool olmuştu işte. Ondan sonra ama hep düşüş oldu kariyerinde. Bir Sırbistan'a gitmişti diye hatırlıyorum. Şimdi de yani Gaziantep'te yine belki bir tık yükseldi diyebiliriz en azından kariyerinde.
Evet. Değişikliklere gelelim madem. Hamleler dedik. Tabii Rossi ya sokunca 68'de hoca biliyor ki bir gol bir asist bir şeyler çıkarma şansı var. Ki öyle de oldu. Joshua King yine yani hani o Lincoln iyi oynadı dediğin gibi Ayoski'ye göre. Serdar Dursun 81'de girmiş. Serdar Dursun biraz daha bu sistemin oyuncusu değil ama artık çaresiz gol atma şansı olan oyuncu kontenjanından giriyor sanki. Arda Güler tabii bence 83'te girmesine rağmen yine bir kere hiçbir şekilde çaylak bir oyuncu gibi oynamıyor. Alıyor veriyor bir şeyler. Yani soğukkanlı net bir şekilde. Yani Fenerbahçe'nin ortalama yetenek düzeyinden çok yukarıda. Dolayısıyla hani bu kadar yaratıcılıkta sıkıntı yaşadığımız dönemde işte İrfan Can, Mert Hakan yerine sanki o orta saha özellikle oyuncu Arda artık olsa mı yani? Hani hoca tamam çok büyük hoca falan işte karışmayalım karışmıyoruz ama keşke bir de söylese artık ya bir dene yani şunu da hani onu dene kaybedersen de bir şey demeyeceğiz noktasına geldiyiz çünkü herkesin gördüğü bir şey bu Mert Hakan'la İrfan Can yani iyi başlasa da gitmiyor yani o kadar da ama Arda bir oynamazsa 5 milyon euro iki bunlardan daha iyi yani öyle hani hocayı iyiyim şunu iyiyim bunu iyiyim yapacak da bir adam değil. O açıdan sanki oynamasında daha çok fayda var.
Ya kesinlikle. Bir defa ilk 11 başlayabilir mi diye düşünüyordum bu maç. Sağ kenarda dediğin gibi İrfan Can'ın yokluğunda o rolü oynayabilecek bir numaralı oyuncu bence. Ama dedik tamam hani Mert Hakan'la beraber fiziksel kapasiteyi yine yukarı tutuyor. Pres yapacağız. Gene aynı şekilde. Hadi öyle dedik. Ama yani artık 65-70 oldu. Yani 68'de 3 değişiklik olacak. Orada bir dilinin ağırda olmasını beklerdim ben o değişikliklerden. O yüzden yani demek ki hoca Arda'ya çok güveniyor. 10 dakikada da bu işi bitirir diyor. Öyle diyorsa ya, lafımız yok. Diğerleri 25 dakika oynasın. Arda 10 dakika oynasın. Aynı işi yapıyorlar. Ona bir şey diyemem.
Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mert Hakan 68 dakika oynamış. Topla buluşması 52. Arda yaklaşık 17 dakika oynadı. Yani 83'e girdi artı 10 vardı. Topla buluşması 33. Yani 52'ye 33 tam şey bir fark.
Ama altı mesela katı kadar oynuyor ama yani bayağı bir fark var. Oynamadığı
ama dakika. Pas Mert Hakan yanlışın yapmış olduğu pas 33 isabetli olan 26. Yani 33 pasın 26'sı isabetli. Arda Güler'in 27 pasın 25'i isabetli. Şimdi sadece 6 pas fark var aralarında ve isabet oranı Arda'nın %93.
Evet.
İki tane uzun pas var. Direkt ceza sahasına kestiği. İkisi de isabetli. Bir tane kilit pas var. Mert Hakan'ın kilit pası yine bir. Aradaki fark zaten süre farkı var. İşte 9 isabet, 9 ortanın 3'ü isabetli Mert Hakan'ın. Arda'nın 2 ortanın bir tanesi isabetli. Yani hani bilmiyorum neye bakarak yani savunma istatistiği Mert Hakan 9 ikili mücadelenin 4'ü başarılı. Arda'nın savunmada bir ikili mücadelenin bir tanesi direkt başarılı. Hani tamam 1'de 1 çok süper bir istatistik diye şey olarak. Hani 9 taneye girseydi ne yapacaktı bilmiyorsun ama bir taneye girince de omuzu yememiş bu adam sonuçta. Öyle bak yani neye hangi metrik de Mert Hakan üstün çıkabiliyor da Arda Güler bugün oynamıyor. Ben anlamış değilim yani. Hani keşke görsek bir 70 dakika oynadı da 75'te bu adam yerde sürünüyordu diyebilsek biz de anlayabilsek hocayı ama öyle bir şey olmuyor hiçbir zaman.
Evet, doğru diyorsun. Yani bir şekilde güvenmiyor fizik kapasitesine. O belli. Ama yani ben bunu da anlamıyorum dediğin gibi. Hani diyelim ilk 11 başlamadı. Ben ona da okey, okey, tamam. Ama 68'den sonra artık yani kalmış orada 30 dakika yaklaşık olarak hani uzatmaları da sayarak. Artık çünkü o dakikayı vermen lazım ki bir şeyler yapabilsin. Ki bu arada 83'te girdikten sonra oyunun tamamen merkezi oldu. Hani bütün toplar neredeyse Lincoln olsun, Ferdi olsun herkes Arda'yı aradı ve topla buluşturdu. Arda'nın sağ kenarında özellikle Rossi, Arda ve Ferdi çok güzel orada bir bağlantı kurdu. Oradan en azından bir pozisyon üretmeye başladı daha sonrasında. Baktığın zaman kalitesiyle yani bu ligde rahatlıkla oynayabileceğini ya bir de zemin iyi. Hani zemin Gaziantep zemini de iyi bence bu maçta. O yani ne bileyim hava şartlarında bir problem yok. Gaziantep'te böyle inanılmaz tempo yapabilen ne bileyim baskıya baskı karşılık verebilecek, hücum oynayabilecek kapasitede bir takım da değil. Hani maçta sanki çağırıyordu. Bu maçta oynayabilir diye düşündüm ben de. Yani Türkiye Kupası maçını düşündük diyelim. Türkiye Kupası maçında herhalde ilk 11 oynayacaktı artık yani. Bilmiyorum Perşembe günü Türkiye Kupası maçı var. Tabii seni keser mi, beni keser mi, diğer Fenerbahçe taraftarları keser mi? Onu bilmem.
Ya kesmesinler değil. Ben Arda'yı izlemek istemiyorum. Yani öyle bir şey mi? Fenerbahçe kazanacaksa Arda oynamasın. Sezon sonunda Fenerbahçeliliğine göre gitmek isterse gider. O da sorun değil ama bu kadar kilit açmak gereken durumlar ortaya çıkmışken bu kadar kısa süre oynamasını anlamıyorum ben yani. Yoksa Arda'yı izlemekle bir derdim yok açıkçası. Yani tabii ki estetik ama Arda oynasın da Fenerbahçe kaybetsin gibi bir durum da yok benim için.
Tabii yani kazanma için hangi formül uygulanacaksa mecburen onu uygulayacağız. Hani tamam Arda'yı kaybetmememiz de lazım. Yani sonuçta bu maçı Arda oynamadan kaybetseydik daha da üzüldük. Hani en azından kazandık. Ona yani en azından şampiyonluk yarışında tekrar ayakta kaldık. Ya bu maç gerçekten hani çok önemli bir maçtı ya. Hani tam reaksiyon vermemiz gereken, 3 puan almamız gereken bir maç. Ve yani bence yeterli reaksiyonu da veremedik.
Burada mesela bir berabere kalsak gerçekten yine klasik Fenerbahçe kopuşu.
Tabii kırılma olacaktı. Yani. Ya Fenerbahçe hani yine herkes konuşacaktı işte çok kırılgan bir camia. Fenerbahçe şampiyonluk yarıştan kopuyor mu? Geçen sene de böyle olmuş. Sonuçta önceki sene de böyle olmuştu falan diye bir konuşmalar dönecekti. En azından onun şimdilik önünü kesmiş olduk.
Evet. Peki bugün ilk yarıyı bitirdik. 18
ha, bu arada maçla ilgili şunu da söyleyeyim. Yani tamam biz bu kadar Fenerbahçe'yi eleştiriyoruz ama yakaladığımız çok ciddi fırsatlar da var. Yani bunu atlamayalım. Tamam çok böyle görsel olarak iyi bir maç ortaya koyamadık ama yani Valencia'nın kaçırdığı iki tane var. Batshuayi'nin kaçırdığı iki tane var. King'in kaçırdığı var. Serdar Dursun'un kaçırdığı var. Serdar Dursun'un buraları Rakşat'a var. O da zaten ne biçim pozisyon. Onun dışında bayağı bir pozisyon var herhalde. Crespo'nun bir pozisyonu var. Ya yani pozisyonlara girdik aslında. Biz bir süre sonra bu maçı kazanmayı hak ettik ama bizim konuşmak istediğimiz bölüm daha böyle ilk 60 dakika bence istediklerimizi yapamadık. Son 30 dakika zaten yani galibiyet hak etse kadar öldük bu arada.
Yani tabii pozisyona girmek önemli. Ama ben o eski beğendiğimiz oyunu görmediğim için ve bir bir bitme ihtimali de gerçekten vardı maçın. 10 kişi evet. Kalmasalar o açıdan evet. Şey yaptım. Yoksa dediğin gibi gol beklentisi bugün 3.30 idi. Az değil yani.
Tabii ki tabii ki.
Ve verdiği gol beklentisi de 0.76. O açıdan.
Ya bu
ama
maç
biraz da Erol Bulut
toparlanma
yani.
Maçıydı. Yani biraz toparlanma maçıydı bence. Bu yani bu maçta bir şekilde galibiyet gerekiyordu ve onu almış olduk. Yani bundan sonraki maçlarımız evet. Biraz daha en azından kalitemizi daha rahat ortaya koyabileceğimiz maçlar ve biraz daha kafamızın rahat olabileceği maçlar olacak. Galatasaray maçında en azından hasarlı çıkmıştık. Onu en azından onarmaya başladık.
Peki bugün ilk üçü de seçelim bu arada. Geçen hafta en kötü ilk üçü seçmeyi de unuttum. Hı hı. Bu hafta herhalde bir Valencia'yı yazarız.
Tabii Valencia.
İki.
İki yok herhalde. Kim var?
Ben Emre Mor derdim.
Yani ben diyemem Emre Mor.
Samet. Ferdi var.
Ben gene Ferdi diyeceğim.
Peki 3.
3'e ne diyelim? 3'te de yani Diego Rossi diyeceğim. Çok az oynamasına rağmen bence evet. Önemli bir etki yarattı.
Bence de. Peki o zaman evet. Bugün ilk yarıyı bitirdik az önce söylediğim gibi. 18 maç, 12 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet. Nasıl buluyorsun yani? Eğer mesela bugün birinci olsaydık 12 galibiyet iyidir der miydin yoksa yani sıralamadan bağımsız olarak 18 maçta 12 galibiyet senin için nasıl?
Tabii eski son 6 haftada aldığımız 3 tane mağlubiyet var. O zamana kadar çok harika bir gidişatımız vardı. Tabii artık çok harikadan ziyade şampiyonluk yarışında bulunabilecek bir takım kadar puan alabildik şu anda. Yani 2 puan ve bir tık üstü. Hani sonuçta şampiyonluk yarışında bizi bu tutacak bir puan diyebilirim. Galatasaray bence 42 puanla önemli bir iş başardı. Yani sonuçta kaç puan oluyor? 2,5'un bir tık altı gerçi. Tam 2 de değil. 2,25 ortalaması var anladığım kadarıyla. Yani çok da kötü bir puan değil. Ama daha iyisi de olabilirdi. Yani 40 puan en azından almamız lazımdı biliyorum.
Yani benim canımı sıkan şey şu. Galatasaray'la aynı averajdayız şu an.
Galatasaray'da tabii son maçlarında averajı yakaladı. Yani bize zaten 3-0, 0-3 diye düşün. 6 averaj fark oldu ona.
Evet. O da var. Geçen hafta da gollü galibiyet aldı.
Evet. Yani o yüzden averaj zaten yani muhtemelen genel averaja kalmaz o. O yüzden averaj meselesi bence çok abartmaya gerek yok. Yani biz
yok o açıdan değil yani. Hani biz çok iyi oynuyorduk da Galatasaray 1-0 1-0 kazanıyor diyorduk. Hı-hı. Bir noktada averajlar da eşitlendi yani.
Tabii Galatasaray'ın Başakşehir maçı itibariyle üst üste hem averaj olarak iyi oynadığı maçlar var. Hem de sürekli kazandığı için artı bir artı bir de olsa averajını yükseltti. Bizim işte Galatasaray 1-0'lık bir mağlubiyetimiz var. Onun dışında averajı ciddi hasar veren bir maçımız belki Trabzon 2-0 mağlubiyeti diye sayabilirsin. Daha averaj olarak bence Galatasaray'ın üstünde bitirme olasılığımız var da sonuçta oyun olarak artık Galatasaray'ın da bizden eksik kalmadığını görebiliyoruz. Ne yazık ki. Yani problem orada.
Evet. Yani ikinci yarı enteresan olacak gibi duruyor. Çünkü 6. Trabzon'la Galatasaray arasında 10 puan fark var. O açıdan tabii bu arada Beşiktaş var. Adana Demir herhalde bir yerde veda eder o gruba. Bir de Başakşehir var. O da 34 puanda. O da az değil.
Evet yani Beşiktaş belki birazcık da yani şans da olsa onlar da ite kaka da olsa galibiyetler alıyorlar. Yani son, Galatasaray gibi onları da konuşabiliriz. Yani Şenol Güneş'in gelmesiyle beraber aldığı son dakika puanlarıyla ne bileyim Konya Spor karşısında işte son dakikada Josef'in attığı golle kazandı. Bir Gaziantep deplasmanında berabere kalmıştı yine son dakikalarda kurtulmuştu. Kasımpaşa'da Konya şey, Kasımpaşa maçı, Adana Demir maçları bunlarda da bence genel olarak iyi futbol oynamadılar ama yani bu 4 maçtan aldıkları 10 puan önemli. Yani bir şekilde onları da yarışta tutmaya yetti bu. Onlar da en azından bir süre daha yarışta olacak gibi gözüküyor.
Evet. Tabii şimdi şöyle bir durum oluştu. Biz Galatasaray'dan 4 puan gerideyiz. Dolayısıyla 5 puan daha fazla almamız gerekiyor ikinci yarıda. Ve Galatasaray deplasmanında maçımız var. Böyle bakınca biraz şey bir tablo. Yani olabilir ama erken olması lazım biraz. Yani Galatasaray 10 haftalık önümüzdeki ya da 9 hafta kaldı herhalde şu an. 9 haftalık bir kolay bir fikstüründe o farkın 4 şeklinde olmaması lazım. Yani en azından biraz daha 2-1 noktasına gelmesi gerekiyor ki sonra fikstür zorlandığını biz öne geçebilelim. Yani ben Galatasaray deplasmanında geride gittiğimiz senaryoda kolay olacağını düşünmüyorum o işin.
Yani bunu diyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama yani şu 4 hafta 3 haftalık Galatasaray fikstürünü görüyorum. Yani puan farkı aynı kalsın kabul ederim yani.
3 hafta için.
Evet bu 3 hafta için.
Yani Antalya içeride oynuyorlar. Giresun deplasman. İçeride Ümraniye. Yani Giresun deplasman o kadar da şey değil canım.
Yani geçen yendiler ama yani Giresun Spor da çok yani kabiliyeti olmayan bir takım. Yani ne kadar Galatasaray'a tehdit olabilir. Yani öyle bir maç kazandılar. Bize de kazandılar. Ama böyle tam bazı maçlarda büyüklere çelme takabilir ama yani bana çok güven vermiyorlar. Antalya Spor desen bu, zaten çok eksiği var bu maçta. Hacı Wright oynamayacak. Fernando oynamayacak. Bir tane daha kritik oyuncusu şimdi hatırlayamadım. O da yok. Yani böyle baktığımızda yani çok kolay değil Antalya'nın özellikle oradan puan alması. Ümraniye Spor desen zaten ligin en kötü takımlarından biri. Baktığın zaman bu...
Ona bakarsan...
Bizim de fikstürümüz bakarsan ilk iki hafta itibariyle daha kolay. Değil mi? Yani Ümraniye ve Kasımpaşa bizim fikstürümüzde. Ama Adem Edemir deplasmanı var işte bizim. O biraz zor bir maç.
Tabii.
Yani bizim burada hedefimiz ilk 3 maçı kazanmaktı. Gaziantep, Ümraniye, Kasımpaşa. Buradan kesinlikle 3'te 3'te çıkmamız gerekiyor. Artık haberleriz spor maçında. Bakacağız ne olacak. O zamana kadar futbol birazcık toparlarsa Adana Demirspor da çünkü bizim gibi korakor oynayan bir takım. Yani belki onlara karşı daha kolay çözüm üretebiliriz. O günkü form durumlarına da bir bakmak lazım tabii.
Yani 4 tane atıp yenmiştik.
Ama 3-0'da 3-2 olmuştu değil mi? Bu sefer 3-3'e
Evet.
doğru gidiyordu maç. Neredeyse yani biraz problem yaşatmıştı Adana Demir.
Doğru. Bakalım göreceğiz. Ama o zamana kadar umarım mesela Trabzon Galatasaray maçına kadar havlu atmazsa iyi. Çünkü atarsa yani 5 tane de yiyebilir.
Trabzon mu?
Evet.
Sen Trabzonspor'un büyük maç performansı fena değil. Yani sonuçta belli bir oranda direniyor rakibi. Yani Galatasaray'la beraber kaldı. Bizi yendi. Başakşehir'i yendi. Beşiktaş'a karşı ne yapmıştı onu hatırlayamadım ama genel olarak daha o maçta daha iyi oynuyorlar nedense. Yani belli olmaz o işler. Daha bakalım. Ama Galatasaray'ın ilk maçında daha 4-0 yenmesi biraz moralleri bozdu. Hani
Evet.
böyle de galibiyet almıyorlardı pek. Tabii şu an bir tane daha iç saha maçı var. Yani Fenerbahçe ve Hatay maçlarının üstüne bir de bu maç çok kolay gözükmüyor puan kaybı.
Doğru. Son olarak Hacı Wright konuşuluyor. Bir tane de dribbling yapan orta saha şimdi yeni çıktı. Transfer edilmesi isteniyor gibi konuşuluyor. Ne düşünüyorsun Hacı Wright konusunda? Aboubakar varken. Bir de
Ya
tabii dribling yapan orta saha.
Aboubakar Beşiktaş'ta anlaşıyor diyorlar. Onu göreceğiz tabii ama dediğim gibi Hacı Wright konusunda neden Hacı Wright onu ben de bilemiyorum açıkçası. Çünkü
Yani bizim maçta iyi oynadı.
ya şöyle Hacı Wright'ın özellikleri bizim takım için uygun özellikler de Hacı Wright da biraz daha geniş alanda etkili olabilen bir oyuncu. Yani böyle santraforluk özellikleri bence kısıtlı. O kadar iyi de değil. Yani baktığın zaman Hacı Wright'ın büyük maçlarda daha çok golü vardır. Yani küçük böyle daha kötü takımlara karşı etkisi olduğu maçlar çoğunlukta. Yani çok gol kaçırdığı maçlar var mesela. Yani bizim bu tip bir santrafora ihtiyacımız var mı bilmiyorum. Yani bu şöyle mi demek? Yani Batshuayi ile mi yollar ayrılacak? Yani ne bileyim Valencia'nın sene sonu kontratı bitiyor. Onunla ilgili sıkıntılar var. O yüzden bu oyuncuya gidiyoruz. Ya yani benim aklıma bunlar geliyor. Bu kadar santrafor varken onlardan kalite olarak düşük müdür, eşit midir belli olmayan bir oyuncu kadroya katmamız demek bana bunu anlatıyor.
Evet.
Yani
Peki
çünkü dediğim
dribling yapan
gibi
orta saha?
onu kimle bilmiyorum hani hangi oyuncular geçiyor sen biliyor musun ama dribbling yapan orta saha derken nasıl tarz sadece pas
Yani
tekniği olan mı?
Portekiz, Brezilya'dan bir tane daha böyle bir driblingi olan bir orta saha gibi bir şeyler okudum. Muhtemelen doğru.
Yani ben görmedim tabii nasıl bir oyuncu tarzı bilmiyorum. Orta sahada
Yani
8
Zayt'i
numara oynayabilecek
yolladıktan sonra.
anladın Zaytsin yerine diyorsun. Tabii o Zaytsin'i kadroda düşünmüyorlarsa sonuçta sene sonunda da. Ama bunlar sanki yine bu sene değil de gelecek seneleri düşünmek için mi bunlar? Yani Zaytsin'i ya da hiç düşünmüyoruz. Bu sezonda kullanmayacak. Belki
Zayt'sı satabilirse satacak zaten.
evet satabilecek bir para gelebilecek diye düşünüyorlarsa o olabilir ama yani bilmiyorum ne kadar işleri değiştirir. Bu konuda bir fikrim yok. Bence sol bek transferi sanki ön planda olmalı. Yani Alioski beni çok tatmin etmedi. Hani ya da Lincoln'lu sol beke devşirsek mi acaba diye düşünüyor insan.
Onu da yapmıştık başlarda.
Yani olma daha iyi olma ihtimali var. Yani Alioski'den defans anlamında böyle inanılmaz problemi yok. Ve topla çıkmamız anlamında dribbling yapabiliyor. Topa hakimiyeti var. Yani kolay kaptırmıyor. Orta kalitesi daha iyi. Duran top kalitesi var. Yani bence oynaması daha faydalı olur Alioski'ye göre. Ha, kısa vadeli bir çözüm olarak ben görüyorum. Belki uzun vadede hoca defansif olarak onu beğenmiyordur. Yeni bir oyuncu istiyordur. Ona bir şey diyemem. Ama ben sol bek transferinin yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Yani pek katılmasam da, çünkü Alioski de der sana yani şey, hani ben iki maç üst üste oynamadım ki diyebilir.
Doğru yani. Ben şu an yani şu ilk yarı performansı olarak Alioski'nin aksadığı maçların, iyi oynadığı maçlardan çok olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani dediğin gibi zaten rotasyonda kullandığımız bir oyuncuydu Alioski. Asıl oyuncumuz gibi değildi. Gerçi ilk maçlarda da belki de Osayi'den bile fazla oynamış olabilir bu arada. Yani böyle diyoruz da bir bakmak lazım yani kaç maçta acaba forma gibi diye. Az değildir yani.
Olabilir. Bilmiyorum.
Ama işte o zamanlar sırıtmıyordu. Yani yediğimizden fazla attığımız için ya da oyun kalitesi o kadar iyi durumdaydı ki yani böyle bireysel olarak pek oyuncuları düşünmüyorduk. Yani Gustav Henrique'nin performansına da değinmiyorduk. Arao'nun, Crespo'nun hücumsal bazı yeteneksizliklerinden de değinmiyorduk. Biraz işler kötü gidince biz de bireylere yönelmeye başladık sanki.
Olabilir. Doğru.
Peki biraz hafta... işte takımın performansı yükseldikçe bu bireylerin performansı da artacaktır belki de. Bakalım. Hani bu iki maçta gösterecek durum.
Yani umalım ki öyle olsun. Haftaya Ümraniye maçı var. Kısa bir Ümraniye maçıyla ilgili de bir skor tahmini ve oyun nasıl olur?
Bunu da bir konuşalım. Sefer... Rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum Ümraniye karşısında.
Ümraniye çok da iyi bir takım değil gibi mi?
Yani Ümraniye'nin ya bir defa İstanbulspor'a kaybetmek büyük başarı. O yüzden çok Ümraniyespor aslında toparlamıştı. Yani İstanbulspor maçına kadar fena maçlar çıkarmamıştı. Hani böyle sürpriz sonuçlar oluyor ama Ümraniye defansı gerçekten çok problemli. Hani bizim çok rahat bir şekilde gol bulabileceğimizi düşünüyorum. Zaten geçen Ümraniye ilk maçımızda 3-3 berabere kalmıştık. Yani biraz tesadüfi goller. Birazcık bizim de fazla gereksiz riskler almamız nedeniyle Henrique'nin bazı hataları nedeniyle sanki çok fazla gol yemiştik. O yüzden bu maçta bence böyle 4-1'lik falan bir galibiyet bekliyorum ben. Çok da zorlanmayacağımız. İnşallah öyle olur.
Ben de öyle düşünüyorum. Ümraniye benim düşme adaylarımdan zaten. O açıdan bizde...
Bazı karışıklar da var zaten. Bir Serkan Kırıntılı, Delvali ve kadro dışı bırakılmış. Yani neden bilmiyorum. Yani sanki burada bir stres atacağımız bir maç olacaktır inşallah.
Evet inşallah. Peki. Ağzına sağlık o zaman.
Benim de.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Geliyor, geliyor, Fenerbahçe geliyor.